İklim için bir iklim adaleti güncesi.
Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması.
Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil.
İklim için programı başladı. Bugün Can Tombil yok. Ben Deniz Ömer Madra.
Ben Yücel Sönmez.
Ve
Yeni bir programda beraberiz.
Evet, Kenan Özşahı'ya da teşekkür ederiz. Destekçimiz. Evet, çok oldukça hareketli bir hafta sonunun arkasından yapıyoruz bu programı. İklim için olan en önemli gelişmelerden bir tanesi cereyan etti. Yani 4 milyon civarında insan 6 kıtada
150 ülke.
Evet, hatta 163 ülke yanılmıyorsam. Böyle bir müthiş bir şey oldu. Sadece tabii yani mesela Çin ve Rusya gibi çok büyük demokrasiyle ilgisi olmayan tek adam diktatörlüklerinde izin verilmiyordu. Orada bile
oldu.
İnsanlar vardı ortaya çıkan. Çok önemli bir şey. Şimdi Bill McKibben mesela diyor ki Amy Goodman'ın kendisiyle yaptığı mülakatta Democracy Now!'da ben çok sayıda son 10 yıldan beri bütün bu küresel mobilizasyon, seferberliklerde, sokağa çıkmalarda bulundum ve Cuma günü gerçekten değişikti diyor. 20 Eylül Cuma günü. Yani bir kere bir kuantum sıçraması terimini kullanıyor onu. Bir sayı olarak şimdiye kadar görülenin yani en yüksek işte 1,5-2 milyonken birden 4 milyona sıçradı. Aynı zamanda da işte Greta'nın tek başına grev yaptığı günden Stockholm'de sonra 10 bin kişi de Stockholm gibi bir küçük ülkenin başkentinde inanılmaz bir 10 bin kata çıkmıştı, sıçramıştı. Fakat diyor ki kuantum sıçraması aynı Bill McKibben diyor. Kuantum sıçraması sadece sayılarda değil ruhta da diyor. Bu çok önemli. Ruh halinde diyor. Yani yeni bir ruh hali getiriyorlar, aşılıyorlar iklim kavgasına bu gençler diyor. Yani her yaştan insanlar vardı ve mesela New York'ta ben bulunduğum yerde gerçekten New York gibi büyük kültürel çeşitliliği, her cins, yaş ve mezhepten insanların da bulunduğu şehir ne kadar büyük bir çeşitlilik barındırıyorsa bu yürüyüş de o kadar büyük bir çeşitliliği barındırıyordu diyor ve bütün dünyada da aynı şekilde. Yani mesela Afganistan'da ben diyor oldukça bu işte artık epey yaşlandım bu işin peşinde koşarken ve Afganistan'da Kabil'den bir fotoğraf görünce vallahi gözyaşlarımı zor tuttum, tutamadım hatta diyor. Çünkü kızlar okulu terk ediyor. Yani o, Afganistan'da okula gitmesi, kızların okula gitmesi bile bir problem zaten. Büyük bir kavga veriliyor, dini baskılar vesaire var. Onun için de tehlikeli olduğu için de askerler vardı. Önlerinde ve arkalarında koruyorlardı. Ama bir an düşünelim diyor. Yani zaten Kabil'de bir kız çocuğunun okula gitmesi yeterince cesaretken okula gitmeyi, okulu kırması ve boykot etmesi yani düşünülebilecek en büyük cesaret örneklerinden biri olmalı. Ama her yerden, Bangladeş'ten, Güney Pasifik'ten gelen fotoğraflar, görüntüler de inanılmazdı diyor. Mesela Solomon Adaları'ndan kanoyla, ağaçtan oydukları kanoyla gelenler vardı diyor. Yani müthiş bir şey. Ayrıca da mesela Avustralya'da 300 binin üzerinde insan vardı ki başbakanları Scott Morrison kömürcü ve üstelik de iklim zirvesine katılmak yerine Amerika'da bulunduğu halde Trump'la görüşüp enerji şirketlerinin peşinde koşan birisi. Yani öyle Yeni Zelanda'dan, İspanya'dan, Kanada'dan, Montreal'de sadece 300 bin ile 400 bin arasında insan varmış gibi. Bu da müthiş bir şey yani.
Hindistan'da da çok büyük bir kalabalık varmış keza yine.
Evet, tabii Türkiye'de de TED okulları mesela büyük bir şey yaptılar. New York'ta zaten devlet okulları baktılar ki bütün çocuklar gidiyor zaten. O zaman ceza bari verilmeyecek bari dediler ve verdiler. Yani en harika tarzda bir eğitim de oluyordu diyor. Ama Bill McKibben de ilave ediyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de belirttiği gibi Birleşmiş Milletler'in zaten fizik olarak da artık devrilme noktasına ulaşmış durumda dünyanın durumu. Yani gezegen gerçekten tasavvur bile edilemeyecek şekillerde parçalanıp bölünüyor. Yani son artık bir eylem, yani bu yıkımla eylemin yaratacağı umut arasında bir durumda ne kadar hızlı bir şekilde seferber olacağımıza bağlı diyor. Bir yandan da işte Kaliforniya Üniversitesi dünyanın yani 49 yanılmıyorsam Nobel ödülüne sahne olmuş üniversitenin kendi öğretim üyelerinden çıkan bilim ödülleri alınmış Nobel ve bu üniversite 85 milyar doları divest etti. Yani yatırımlarını çekti.
Zaten o kuantum sıçramasını onu da koymak lazım galiba Ömer abi. Yaş olarak da çok farklı bir noktaya da sıçradı. Yani milyonlarca insanı temsil eden sendikalar katıldı, büyükler katıldı. New York Times'ta zaten çocukların bu konuda büyüklerden, ebeveynlerinden daha bilgili olduklarını ve daha gayretli olduklarını aktardı haberinde. Şöyle diyor, bu belirli bir ülkedeki adaletsizliğe ve savaşa karşı değil, daha sıcak bir gezegendeki gelecekle ilgili. Gençler, iklim değişikliğinin gelecekleri üzerindeki felaket etkilerinden, nerede yaşayacaklarından, yiyeceklerini nasıl sağlayacaklarından ve tekrarlayan kuraklık ve taşkınlarla nasıl başa çıkacaklarından endişe duyuyorlar. İnternet mobilize olmalarını sağlıyor. Bu konuda genellikle ebeveynlerinin bildiğinden daha fazla şey biliyorlar diye çocukları övmüş, gençleri övmüş.
Evet. Eylemi. Şimdi tabii sıra bunun devamını getirmekte. Yani evet. Bu Greta Thunberg'in 16 yaşındaki genç İsveçli iklim aktivistinin dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı olağanüstü, çarpıcı, gerçekten etkileyici olağanüstü konuşma. Bu ne cüret diyor. Yani size mesajım şu diyor. Nasıl mesaj vereceksiniz diye başlıyorlar. Bir an düşünüyor ve başlıyor. Size mesajım şu olacak. Gözümüz üzerinizde diyor.
Bayılıyorum.
Yani bu baştan aşağı yanlış bir şey. Benim burada ne işim var ki? Okyanusun öbür yasasında yakasında okulda olmam gerekirdi. Oysa siz ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz diyor. Boş sözlerinizle hayallerimi ve çocukluğumu çaldınız. Ben üstelik yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ıstırap çekiyorlar. Koca koca ekosistemler çöküyor. Bir kitlesel yok oluşun eşiğindeyiz ve sizin tek konuştuğunuz şey para pul, ebedi ekonomik büyüme masalları. Bu ne cüret diyor falan. Yani çok şey ve buradan yani eğer bizi yüzüstü bırakma yolunu seçecek olursanız ben de diyorum ki sizi asla bağışlamayacağız diye bitiriyor.
Bir fotoğraf gördüm. Yani sizin de gözünüze çarpmış mıdır acaba? Trump önde ve Greta arkada bir Trump'a doğru bakışı var.
Fotoğraf. Evet, aşağılayıcı bir bakış. Trump çünkü orada ziyaret etti, sonra Greta'nın konuşmasını dinlemeden çıktı gitti.
BBC de altına bazen bir bakış çok fazla şey anlatır diye vermiş zaten.
Evet fotoğrafı. Evet, çok güzel o da.
Çok iyi
fotoğraf. Yani buradan kaçıp yani eğer bizi yüzüstü bırakmayı seçecek olursanız ben de derim ki sizi asla bağışlamayacağız diye bitiriyor. Bundan kaçıp kurtulmanıza izin vermeyeceğiz. Çizgiyi çizdiğimiz yer işte şimdi tam da burası diyor. Dünya uyanıyor, değişim geliyor, ister beğenin ister beğenmeyin diye bitiriyor. Bill McKibben'ın da söylediği, Democracy Now'da söylediği aynı şey. Aynı yani şey, yeni bir ruh geldi diyor. Ama şimdi sıra mesela bankaların ve sigorta şirketlerinin üstüne gitme. Yani Greta'nın bir saatlik tam bir Democracy Now'daki ilk uzun mülakatında, şimdiye kadarki ilk.
Bu konuşmayı
şey demişti, yani sistemi alt üst etmeyi hedefliyoruz, evet, demişti.
Bu konuşmayı da dinlerken şey aklımdan geçti. Sizin de geçti mi acaba Ömer abi? Yani siyaset, politika, bürokrasi, neyse, egemenler, dünyayı yönetenler, tırnak içinde söylüyorum bunları. Şimdi eğer artık bir şey yapmazlarsa, Birleşmiş Milletler artık herhangi bir şey yapmazlarsa tüm fonksiyonlarını yakında yitirecekler gibi geliyor bana.
İşte Birleşmiş Milletler şimdi ilk defa bir ciddi bir şeye girişti. Bütün engellere, bürokratik şeylere rağmen.
Ciddi bir şey topladı. Çıkabilir deniyor zaten Birleşmiş Milletler toplantısında iklimle ilgili ama.
5 ülkeyi de dava ettiler diyemeyeceğim ama yani şikayet dilekçesi yaptı.
Türkiye'de var onlar 16, arasında.
Evet. 5 ülke ve onlar OECD'nin en emisyonları yüksek ülkeleri.
Zaten geçtiğimiz hafta bir rapor yayınlandı. Türkiye karbon emisyonu konusunda yani alınan kararlara uymayan ve bu konuyla ilgili emisyon hacmi giderek artan yeni termik santrallerle kömürü halen yoğun olarak kullanıyor ve kullanmakta olan ülkeler arasında gösterildi. Listede ilk ondayız.
Onu şikayet ediyorlar işte zaten. Evet. Yani ve yani bağlayıcı bir değeri yok ama çok da manevi bir değeri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz bu dilekçenin.
Utanç.
16. Aynı zamanda moral. Yani Birleşmiş Milletler'deki pek çok şeyin değeri olduğu gibi manevi, moral değerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz ve peşinden koşacaklardır.
Yani politikacılar utanmıyor olabilirler bundan ama ben utanıyorum yani bu ülkenin halen kömüre yatırım yapıyor olmasından. Aynen, dünya yanıyor.
Aynen öyle. 16 kız ve erkek çocuğu delikanlıların da listesi de vardı elinde sabahleyin. Onların da isim, tek tek isimlerini de okudum. Çok ilginç yani Marshall Adaları'ndan da yerliler de var aralarında ve dava ediyorlar yani. Amerika'yı ve Çin'i ve Hindistan'ı dava, yani dava ediyorlar dediğim şikayet dilekçesinde bulunuyorlar. Ve 108 sayfa mıdır nedir yani dilekçeye baktım. Şey diyorlar yani bu böyle sadece onların aleyhine veremiyoruz. Çünkü onlar şeyi kabul, opsiyonu kabul etmemişler. Yani kendileri hakkında böyle dilekçe verilmesi, çocuk haklarını çiğnemek anlamında UNICEF'in yaptığı bir çalışma bu. Evet, yani ne diyordun sen?
Yeni bir rapor var elime geçmiş Ömer abi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı bir rapor. Geçtiğimiz birkaç gün içinde çıktı bu rapor. Bu rapora göre 2014 ile 2019 arasındaki 5 yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem olmuş. Ve raporum aslında özetle söylemek istediği şey iklim değişikliğinin ve etkilerinin hızının arttığı. Ve bir sürü ölçümlemeler, değerlendirmeler var ama ben özetle şunu söyleyeyim. Küresel sıcaklıklar 1850'den bu yana 1.1 derece artarken 2011-2015 arasında 0.2 derece artıyor. Yani bu aslında muazzam bir artış.
Muazzam bir artış. Yani yıkıma doğru hızla gidiyor.
Ama esas raporda vurgulanan şey bu artışla beraber denizlerdeki hızlı erime. Yani şu son 5 yıl içindeki erime hızı
Evet.
Aynen. Hiçbir yerde yok. Deniz seviyeleri 3.2 milimetre yükselmiş bu 5 yılda. Ki bu muazzam
bir şey gerçekten. Dehşet verici bir başka rapor da bu sabah okuduk, o da son 50 yılda Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 4 kuştan biri yok olmuş. 3 milyar azalmış. Yani sadece 50 yıldan bahsediyoruz. 3 milyar kuş gitmiş. Yani ve çok ayrıntılı bir araştırma Science dergisinde yayınlanmış. ve çok taze 19 Eylül tarihli. Hı hı. 529 kuş türünü incelemişler ve %29'luk, %30'luk yani üçte birine varan bir düşüş var ve ekibin, araştırma ekibinin başındaki adam şey demiş, dehşete düştük, şaşkına döndük, milyarlarca kuşun kaybı demiş. Bu da böyle.
Bunu Türkiye'de de çok ciddi bir problem. Yani kuş nüfusu hem türler uçurumun kenarına hızla yaklaşıyor, hem de bir de şöyle bir durum var Ömer abi. İnsanlar hani bazı kuş türlerini görmeye devam ediyorlar. Örneğin serçeleri görmeye devam ediyoruz. Ama serçeler son 15 yılda 20 yılda sayısı o kadar azaldı ki.
Tam onu söyle. Bunu anlatıyoruz.
İnanılmaz
zaten.
Azaldı yani.
Evet, yani çok acayip bir şey var yani. Serçeler, kara bakkal kuşları, bülbüller ve ispinozlar. 13-12 kuş ailesinde kayıp oranı %90 civarında.
O kuşlara bakarsanız onlar genelde insana yakın yaşayan kuşlar. Evet. Şehirlerin çevresinde, park, evet, bahçe, şehir içlerinde yaşayan kuşlar. Ve aslında
ama en
bizim
büyük kayıp orada.
Aynen,
yaşanıyor.
Evet, bu bizim işte nasıl yaşadığımızın çok güzel bir örneği. Başka bir hayata, evet, fırsat bırakmadan.
Bırakmadan, evet. Öte yandan da başka bir dünyaya geçiş de var. Endonezya'daki o fotoğrafları görmüşsündür. Gökyüzünün sürreal, tamamen çok gerçek üstücü bir resim. Jambi eyaletinde. Yani onun bir adı da varmış. Rayleigh diye bir saçılma denen bir fizik kuralı anladığım kadarıyla. Yani gerçek değil diyorlar. Yani gece gündüzün ortasında kıpkırmızı, kan kırmızısı bir gökyüzü filan. Yani durum bu. Zaten karbondioksit seviyeleri de insanların evrildiğinden bu yana en yüksek şeyine geldi. Yani 200 bin yılda, 150-200 bin yılın en berbadı. Zaten şeyde de 415'i aştı ppm, yani milyonda parçacık sayısı atmosferde, havadaki. Yani bir de bu kirli havayla ilgili bütün dört organda, en hayati organlarının tamamı iflas etmiş durumda. Yani parçacık etkisi, plasenta, fetüs tarafındaki plasentaya da geçmişler. Kalp şeylerine de, kaslarına da, beyine de, yani zeka ve diğer gelişme kapasitesini etkileyebilecek ve karaciğere de. Bir de diğer organlara da bir ayrı bir hesap vardı. Ona bakmadım bile artık. Bu dört şeyinden beraber yapılmış bir şey. Cenaze törenleri de devam ediyor.
Bu arada 3 gün önce, aynen, devam ediyor. 3 gün önce hava kirliliğine baktım İstanbul'da ki henüz sonbahardayız ve sobalar yakılmadı. Ona rağmen Mecidiyeköy, Şişli, Alibeyköy ve Kartal tarafında inanılmaz kirli bir hava gözüküyordu. Ve doğmamış çocuğu bile etkilediği geçen günlerde yayınlanan bir raporla yine, evet, ortaya koydu bilim. Bir ilginç haber daha var. Aslında üzücü bir haber. Bir cenaze bu. İkinci buzul cenazesi.
Bunu söyledim demin.
Evet, evet, İsviçre'de yapıldı. Alplerde Pizol denen bir buzul artık buzul vasfını yitirdiği için onun cenazesini, cenaze törenini yaptılar. Daha önce de şeyde, İzlanda'da hatırlanacağı gibi Okyokul
evet,
buzulu için bir cenaze töreni düzenlenmişti. Böyle ufak ufak
buzul ölüyor. Yani İsviçre'de mesela böyle insana hakikaten akıllara durgunluk verecek saçmalıkta bir şey de yapılıyor. Böyle güneş ışınlarını geri yansıtacak beyaz örtüler, plastik karışımı örtülerle turist sayısını azaltmamak için orada kayağa gelen kayak turizmini.
Bu işte Greta'nın bahsettiği büyükler.
Evet.
Evet. Onlar işte iklim değişikliğiyle böyle mücadele ediyorlar. Greta başka şeyler,
evet,
söylüyor.
Ama
gençler
devam
başka
ediyor. Yani
türlü.
Benim rüyam kudretlilerin iklim krizini ciddiyetle ele alması, peri masallarının zamanı geçti artık dedi. Ve şimdi 7 Ekim'de de Uluslararası İsyan Günleri başlıyor. Extinction Rebellion, yok oluş isyanı hareketinin yani Britanya hükümetine iklim ve ekolojik acil durumu ilan ettirdik ama hiçbir şey yapmadınız diyor. Siz ilan ettiniz ve hiçbir şey yapmadınız diye hitap ediyorlar. Doğrudan Britanya kendi hükümetlerine hitap ediyorlar. Başka herkese de isyan edin diyorlar.
Biraz önce saydığımız şeyler, son 5 yılda iklim değişikliğinin artan etkisi, buzulların erimesi ve deniz seviyelerinin yükselmesi, sıcaklıkların artması, bütün bunların tek bir nedeni var Ömer abi. Hiçbir zaman frene basmamış olmamız, özellikle fosil yakıtlar konusunda. Yani sürekli halen atmosfere daha çok karbondioksit bırakmışız son 5 yılda.
Sübvansiyonlar da artıyor. Bütün rekorlar kırılmış. Petrole destek.
Aynen. Çok ilginç bir şekilde. Destek. Bu kadar büyükler toplanıyorlar. Birleşmiş Milletler orası burası oturuyorlar. Konuşuyorlar. Kararlar çıkıyor. Raporlar yazılıyor falan ama eski tas eski hamam daha beter hatta.
Hatta çok ilginç bir şey daha var. Onunla bitirelim istersen. Yani Bill McKibben kendi Twitter hesabından paylaşmış. Bayağı Birleşmiş Milletler toplantısının olduğu yerde bir endüstriciler de toplanmışlar, petrol devleri ve yatırımcılar da, yatırımcıların ve iklim eylemcilerinin de baskısı altında yeni eyleme geçeceğiz demişler. 13 büyük şirket, bak dinle. Ama bakmışlar ki New York Times'ın genellikle yapmaz ama bu sefer iyi bir habercilik yapmış New York Times. Ve bütün önerileri aslında petrol ve şey kullanımını artırma yönünde destekleyen, gizlice böyle olduğu ortaya çıkmış. Yani büyük bir yalanı da tam bu iklim zirvesinin yapıldığı sırada ortaya çıkarıyorlar. Sen ne diyordun?
Ben ne diyordum? Tam bir şey söyleyecektim. Gaza gelmiştim. Unuttum o arada. Tekrar biraz. Yok, önemli değil. Çok şey var zaten söylenmesi gereken. Sürekli söylüyoruz.
Evet.
Onu da bir sonraki şunu söyleyecektim. Zizek'in bir yazısını okudum. İlginç. Belki bir sonraki programda biraz ondan konuşabiliriz. Şey diyordu o da. Siz bu şirketlerden bahsedince üzgünüm diyordu. Yani organik beslenme, işte ayak izimi azaltayım, karbon ayak izimi bilmem ne falan, bunlar dünyayı kurtarmayacak diyordu. Bisiklete binmek falan. Sabırla okuduğum yazıyı, aslında fena noktalara değinmiyor ama şöyle söylüyor özetle. Bütün bunlar diyor aslında şirketlerin ve büyük dev kurumların sorumluluklarını örten, onun üstüne perde çeken bir noktaya doğru gidiyor. Dolayısıyla bizim suçu bireye değil, aslında suç kurumlarda ve kurumsal yapılarda, yani çözümü de kendimizde değil, sistemi o yapılarda, sistemin kendisinde aramamız gerekiyor diyor. Ama diğer çabaları da yine de küçümsememesinde de fayda var.
Tabii, hiç şüphesiz. Evet. Peki, bitiriyoruz burada. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
İklim için bir iklim adaleti güncesi.
Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması.
Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Murat Can Tombil.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.